Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında bok böcekleri üzerine konuştuk. Yani söylemesi ayıp bir hayvan değil, doğada yaşayan yaygın bir hayvan. İlk yayında anlatmaya çalıştığım gibi dünyada Antarktika dışında bütün kıtalarda yaşayan bir hayvan. Özelliği ilginç. Hayvan ve insan dışkısından yaptığı topakları 30 parmaklı iki eliyle başı doğuya, kıçı batıya bakacak şekilde yuvasına taşıyor. İçine yavrularını bırakıyor. Onlar büyüyünce 24 günün sonunda bir su birikintisinin içine atıyor. Çözüyor onları. Yavruları çıkıyor. Yani bokun içinde yaşıyor. Ama bir yandan güzel göstermeye çalışıyor her şeyi. Hayatı böyle gidiyor. Bir yazı eşlik etti bize burada. Mehmet Barlas'ın yazısı bu sabah. Gazete yayınında da aslında ondan bahsetmeye gerek kalmasın diye ilk yayında tamamladım ama başka mesela Sabah gazetesi bugün gerçekten o böceklerin yaşayabileceği doğal bir ortam şahane bir habitat olmuş. Bir yazı daha göstereceğim size. Mideniz bulanacak. Şimdiden hazırlanın. Bir izleyici yayının arasında gördüm. Ben de sosyal medyadan paylaştım. Şöyle yazmış. Diyor ki sabahları Ünsal Ünlü dinlemek moralimi bozuyor ama dinlemeden de duramıyorum. Ata Dilruba yazmış. Yaygın bir durum ve iyi ki öyle diye yazdım ben de. Doğru. Canınızı daha da sıkacağım. Ama şunu bilmek için sıkacağım canınızı. Bakın medya bugün bu halde. Medyanın bugün bu halde olması, sizden ricam bu arada yayını paylaşın. Ben paylaştığım için rahat davranıyorum ama medyanın bugün bu halde olmasının bir tane gerekçesi var. Patronaj yapısının çok değişmesi. İnsanlar böyle söylüyor. Hayır, doğru değil. Hayır, bir yandan da insanların aslında günün çağdaş medya koşullarını desteklememesi. Yani bağımsız medyaya destek vermemesi. Oysa bugün elimizde pek çok farklı imkan var. İşte bunlardan bir tanesi. Burada karşınızda 6 senedir yayın yapıyorum ben burada. Bunu yapabilmek için bir patrona ihtiyacım var mı? Hayır, yayınladı patronsuz zaten. Nasıl yapıyoruz bunu? Ya ben gazeteciyim. Siz izleyicisiniz. Bizim aramızda bir tek mecraya ihtiyacımız var. Medya denilen şey o. Ona da günün modern teknolojisi bir sürü alternatif geliştirmiş durumda. Bugün yapıyoruz işte. Yani son derece rahat bir şekilde Twitter üzerinden, Facebook, YouTube Live üzerinden çatır çatır yayın yapıyoruz. Geçmişte Periskop vardı. Dünyanın en büyük hırsızlarından biri. Sizin paranızı çaldı biliyorsunuz ve ödemedi. Geri vermediğini düşünüyorum bu arada. Hal böyle olunca modern medyayı destekleyip desteklememek tamamen sizin elinizde oluyor. Bu desteği verebilmenin öyle çok pahalı yönleri falan da yok doğrusunu isterseniz. İstemekle alakalı bir şey bu tamamen. Yani birazdan göreceksiniz mesela bir gazete çıkıyor. Gazete Pencere çatır çatır yayın yapıyor. Bayağı bildiğiniz bir gazete. Yani isterseniz basıp elinizde tutup da okuyabilirsiniz. Hani ben böylesini seviyorum derseniz. Yoksa her sabah saat 7'de mail adresinizi veriyorsunuz ve pahalı bir şey de değil. Yani 19 lira mı ne? 9 liradan 19 liraya kadardı üyeliği yanlış hatırlamıyorsam. Ama bunu yapabiliyorsunuz. Onun dışında şimdi gazete duvar çöktü biliyorsunuz. Arkasından ağlayan çok insan var. Ben o insanların ne kadarının gazete duvarının yaşamasına katkı verdiğini bilmiyorum. Hayır, doğrudan para ödeyenleri kastetmiyorum. Bir yandan da tanıtımı için çabalayan yani oradan işte haberleri anlatan ismini kullanarak falan. Bu da bir destek. Bunu yapabilirsiniz. Yani hani hep söylüyorum ya bizim siyasi düşüncemizin uyuşması mümkün değildi. Yaşadığı müddetçe de uyuşmadı. Bundan sonra da uyuşmaz zaten ama söz doğru bir söz. Rahmetli Demirel'in sözü. Hayat hakkın mücadelen kadar güzel kardeşim. Hiç sağa sola bakınma, gökyüzüne kafanı çevirip ıslık falan çalma, romantik cümleler kurma. İkimiz birlikte sevinebiliriz, göğe bakalım falan. Geç onları, o söylenmiş zaten en güzel sözler. Sen bugün göğün kafamıza yıkılmaması için neler mümkün? Sen ne kadar destek verebilirsin buna bak. Pek çok insan yapıyor. Kuşkusuz bu arada şöyle de bir rahatlığı var bu işin. Bir süre sonra takip etmeye başladıktan sonra ayıklamaya başlıyorsun. Yani bağımsız medyanın tamamı da iyi değil bu arada. Hiç öyle bir iddiam yok. Öyle bir saçmalığın altına da imzamı atmam, adımı da koymam. Yani bazıları gerçekten batak. Bazıları gerçekten rezil. Milyonlarca izleyicisi olan yavşak yayınlar var. Yani ha ha ha gülüp böyle geyik geyik yapan işler yapan insanlar da var. Ama bunu seçebilirsin. Yani böyle bir özgürlüğün var. Ve hep söylüyorum ya burada bu yayında olabilmek bir tercih meselesi. Ekrana zap yaparken buraya denk gelme şansın yok. Burayı seçeceksin, arayacaksın, üyeliğini yapacaksın falan filan. Zor mu? Değil. Ama uğraşman gerekiyor, tercih etmen gerekiyor. Ve o tercihin hayata daha çok yansıması lazım. Yansımazsa her zaman Mehmet Barlas yazacak, her zaman onun oğlu yazacak, eşi yazacak. Şimdi size göstereceğim Engin Ardıç yazacak. Ya bu kadar iğrenç bir yazı nasıl yazılabilir? Nasıl yazılabilir? Bir cümle okuyacağım ya, bir cümle okuyacağım korkmayın. Yazının tamamını okumak gibi bir niyetim falan yok. Ama o bir cümle aslında beraber yaşamaktan ne kadar nefret ettiğini gösterecek bu insanın. Ne kadar ırkçı, ne kadar cinsiyetçi, böyle bir yaratık olduğunu gösterecek sana. Neyse başlayalım gazete pencereyle her sabah yaptığımız gibi. Türkiye G20 liginden düşüyor. Hayaller ilk 10, gerçekler 21. Uluslararası Para Fonu IMF küresel gelişim raporunu yayınladı biliyorsunuz. O raporun içinde Türkiye ekonomisi 21. sırada. Yani ekonomik büyüklük anlamında bakıldığında ya yalan dikiş tutmuyor kardeşim. Hep söylüyoruz ya yalan dikiş tutmuyor. Sen anlatıyorsun benim alanım ekonomi. Oğlanın alanı Avrupa. Hanım sirke yapımı konusunda uzman. İşte çubuk turşusu yapımı konusunda. Şahane uzmanlık alanlarımız var. Kimse yemiyor bu numarayı. Neden? Çünkü herkesin ortak olarak baktığı bir yer var. Yani Uluslararası Para Fonu. Almadın mı parasını? He? Aldın çatır çatır. O zaman tablosuna da rıza göstereceksin. 21. sıradasın. Senden önce İsviçre var. Şunu diyebilirsin mesela. Ulan İsviçre bile bu halde be. İyi de onun önünde Suudi Arabistan var. Hollanda, İran var. Meksika falan diye gidiyor yukarı doğru. Nasıl yapacaksın bu? Bunu mesela nereye sokuşturacaksın? Yapamazsın ki. Bu artık senin iktidarına yapıştı laks diye kafanın üstünde duruyor. AKP 2023 için 500 milyar dolar ihracat. Bu arada ısrarla yayın arasında da gelmiş yine. Hemen bir saniye ismini kullanarak söyleyeyim de. Fuat Bey, Fuat Kırık Bey. Demiş ki, teşekkür ediyorum yayın için övücü cümlelerinize. Sağ olun, eksik olmayın. Varlığınız yeter. Israrla bazı gazetelerde eş zamanlı olarak ben de okuyorum çünkü o gazeteleri. AK Parti yazmasına rağmen siz AKP diyorsunuz. Bu bir düşmanlıktan mı kaynaklanıyor? Alakası yok. Alakası yok. Ben yani eğer şuradan girecek olursak bir söylem analizi üzerinden gidersek bu parti AK falan değil. O yüzden AK demeyi sevmiyorum. İki, diğer partilere CHP, MHP diyorum. Yani onun yasal kısaltması AK Parti. Valla ben yasa adamı değilim. Yani ben Yargıtay'da Cumhuriyet Başsavcısı olsam ve önüme Adalet ve Kalkınma Partisi dosyası gelse muhtemelen AK Parti derdim. Oradaki karşılığı olduğu için. Ama demeyi tercih etmiyorum. Bu düşmanlıktan falan kaynaklanmıyor. Sadece bilinsin. Bilinsin. Ben demeyeceğim. Yani Gazete Pencere'de de demin okurken onlar AK Parti yazmışlar. Ben demeyeceğim kardeşim. Milli gelir ve ihracat hedeflerinin tutturulması hemen hemen imkansız hale geldi. Dünya sıralamasında ise Türkiye eskisinin de gerisinde. Uluslararası kuruluşların yayınladıkları raporlara göre Türkiye 1990'da girdiği en büyük 20 ekonomi liginden 2021'de düşecek. Tabloyu açıklayan CHP sözcüsü Faik Öztürak sonucu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine bağladı. Kaçırılan fırsatların ve kötü yönetimin göstergesidir dedi. Türkiye ligden düşse de G20'de kalacak. Yani G20'nin üyesisin çünkü. Dolar koptu gidiyor. Vallahi aynen böyle yazmışlar. Dur bir dakika ve skor alalım canlı. Ben de bakmadım sabah. Yani baksan ne olacak? 9.21 alıcıysan canlı yeşil sakal olan. 9.21. Öbürü de 10.7. 10 lira 70 kuruş. Euro. Nasıl? Ya bir şey söyleyeceğim. Almanya'da, İngiltere'de yaşayanlar. Oğlum bir ihtiyacınız falan var mı? Ciddi söyleyeyim. Dur şuradan açayım da YouTube chat'ten. Almanya'da valla İngiltere'de falan alamıyor musunuz bir şeyleri? Amerika'da yaşayanlar. Hani biz geleneksel dayanışma metodu içinde Türkiye'de işte köylerde yapılabilen yerlerde en azından şeyler başladı. İşte erişte merişte kesildi, tarhana yapıldı, salça hazırlandı. Valla bak bir ihtiyacınız varsa söyleyin. Yani orada yokluk içinde yaşıyorsunuz biliyor musun? Türkiye'yi tek başına yöneten insan yalan mı söyleyecek? Açmışsınız. Mehmet Barlas söylüyor. Ulan diyor adamın parası var diyor. Parası var diyor. Alamıyor çünkü yok diyor. Bizde niye yok diyor mesela. Varsa öyle bir isteğiniz gözünüz seveyim. Bak yani ben de bir kardeşiniz sayılırım sizin. Elimizin erdiğince, gücümüzün yettiğince yaparız bir şeyler ya. Hadi yalan o kadar katmerli ki. Salla sallayabildiğin kadar ya. Yok merak etmeyin Mehmet Barlas'ın yazısını bir daha okumayacağım. Bir kere zulüm yeter. Yeter. O oldu. Herkes bilsin. Yazının da okunmasına en azından ne olduğunun bilinmesine katkı da vermişiz. Güzel sosyal medyadaki devam bunu gösteriyor. Bazıları yazıyı paylaşmaya başlamış. Her ne kadar yazıyı ilk kez yayında duyduklarını söylemeseler de olsun. Olur öyle şeyler. Hiç sıkıntı değil. Ama insanlar görüyor. Görüyor, görüyor. Ya bunların kaçma şansı yok güzel kardeşim. Vallahi yok. Yani ne yaparsan yap, istediğin kadar üfür, istediğin kadar salla. Mümkün değil. Mümkün değil. Kabak gibi görünüyorsun. Hani o dedim ya, bok böceği ön ayaklarının üzerine dikili. 15-15-30 parmak var, çok kuvvetli. Hayvana bakma, en babası 5 santim. En babası, çok büyükleri varmış. Allah'tan bizde yok da. Çok büyükleri varmış bunların. Ayaklar o kadar kuvvetli ki. Ya inanılır gibi değil. Ama kıçı görünüyor. Topu havaya dikiyor çünkü. Kafa yerde, doğuya bakıyor. Kıçı batıya bakıyor. Ve ayaklarıyla boku itiyor sürekli olarak. Şahane. Yayın arasında çok tebrik mesajı geldi. Hem yayınla ilgili olarak hem de vinyetle ilgili olarak. Onu Yılmaz'a ilettim. Sağ olun. Hakikaten bugünkü vinyet çok çok çok güzel. Çok çok başka. Ve ilk yayında okudum ya, yani biz yayını artık böyle birbirimizden ayrı yapıyoruz. Yılmaz da 3 aşağı 5 yukarı. Hani, ulan bu adam bunu konuşur deyip bir şeyler çizip yolluyor bana. Yine akşam böyle bir şey oldu. Gecenin körü saatinde söyleyeyim size hatta. Yani yolladığında o bakalım bakalım bakalım gece kaçta yollamış? 22:59'da. Yani ben daha yayının başlığını belirlememiştim. Çünkü bir gece 1'e doğru falan ancak oluyor o işler. Ama işte hakikaten çok güzel bir şey çizmiş. Ne güzel değil mi ya? Ya bok böceği, gerçi şu çok kötü tabii. Bir toplumun hayatını simgeleyecek hayvan bok böceği olmamalı. Ha işte ne yapacaksın? Hayat. Devam edelim gazete pencereden. Dolar koptu gidiyor. Merkez Bankası'ndaki gece yarısı operasyonunun ardından kurlar hızla yükseldi ve hemen her saat yeni bir rekor kırdı. Bunu zaten söylemiştik. Merkez dolar döviz rekor kırdı sözü anlamsız, saçma kardeşim. Bırak onu, yine kıracak zaten. Neden? Cehaletle yönetiliyor çünkü. Bazıları diyor ki ya öyle diyorsun ama aslında işi hafife alıyorsun. Bazıları para kazanıyor. Doğru. Doğru da şunu düşünün kardeşim, bak ben çırpına çırpına 2 senedir diyorum ki erken seçimden bu hükümetin kaçma şansı yok. Yok. Neden? Ya şöyle düşün. Hani biz bunu ilk konuştuğumuzda bana insanlar ilk ya böyle diyorsun ama döviz bu kadar kötü mü? Kötüyken bir iktidar seçime gider mi dediğinde dolar 7 liraydı. Şimdi 9.20. Gittikçe daha fazla sarıyorsun o bok böceğinin taşıdığı nesneye. Nasıl yapacaksın bunu? Aklın yolu bir. Giderek batak artık. Bundan sonrası tamamen batak. Devam edelim. Bakalım. Bu arada Gazete Pencere'de de var. Dün sosyal medyadan da bir iki bu tarz mesaj gelmişti. Gazete Pencere diyor ki Ankara kulislerine göre Merkez Bankası'ndaki operasyon faiz indirimine karşı çıkanlara yönelik. İsmi açıklanmayan yetkililer Uğur Küçük'ün Eylül'deki toplantıda indirime karşı çıktığını paylaştı. Diğer başkan yardımcısı Semih Tümen ise Kavcıoğlu'nun koltuğuna talip olduğu için bankadan uzaklaştırıldığı iddia ediliyor. Vallahi böyle bir koltuğa kim talip olur bilmiyorum ama. Çavuşoğlu Taliban'ı besmeleyle karşıladı. Taliban geldi ama daha önce zaten sinyali çakılmıştı biliyorsunuz. Sinyali çakılmıştı. Taliban dedi ki biz geliyoruz zaten hazırda da böyle bir şey var, böyle bir durum var. Görüşebiliriz, kabul edebiliriz, yapabiliriz, edebiliriz hikayesi. O zaman biz gelelim ya. Biz gelelim yani bir sıkıntı olmasın. Görüşelim, konuşalım mis gibi. Hani herkes mutlu olsun, herkes sevinsin, eğlensin falan. Değil mi? Şahane. Ve dün Dışişleri Bakanı kabul etti ve öyle bir şey söyledi ki ya hakikaten çok komik, çok saçma, çok abuk. Dedi ki şimdi biz dedi görüşmesek dedi orada dedi boşluk doğar dedi, terör dedi, bunu dedi üstlenir dedi. Ciddi söylüyorum bak, bunları söyledi adam. Neden? Başka çaresi yok ki. Yani tabii söyleyeceksin. Ne diyeceğim başka? Hayatın böyle bir noktada kalıyor. E'si yani ya görüşeceksin ya yaptığının içinde bambaşka bir şey olacak ve diyeceksin ki insanlara ya hocam biz şimdi bunlarla görüşeceğiz ama tavsiyelerimiz olacak. Ne tür tavsiyelerimiz? Mesela demiş ki Dışişleri Bakanı ya demiş kız çocuklarını demiş okutun demiş. Adamlar kız çocuklarını okutmayı bırak öldürüyor ya. Öldürüyor ve bazıları diyor ki yok yok diyor yani Türkiye'nin diyor bu konudaki diyor kararlılığı diyor son derece önemlidir diyor. Çünkü diyor eğer Türkiye söylemeyecek olursa diyor bu insanlar diyor daha bambaşka yerlere götürebilir. Daha bambaşka nereye götürecek benim bir fikrim yok doğrusunu isterseniz ama herhalde değerli büyüklerimizin bildiği bir yer vardır. Onlar bir şeyler anlatacaklardır ya da Belki de ciddiye almazlar bizi ya. İnsan yerine koymazlar. Ne uğraşacak? Aman ölümlü dünya sonuçta. Değil mi? Taliban geldi. Besmele ile karşılandı. Şahane. Devam ediyor. Bu saatten itibaren devam. Biz içeride rezaleti yaşıyoruz. İnsanlar aç Türkiye'de. Aç ya aç. 17 yaşında bir çocuk muhalefet liderlerinden birinin boynuna sarılıp hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Başka çaresi yok. Çaresizlikten ağlıyor artık. İnsanlar eskiden muhalefet liderlerini gördükleri zaman umudumuz sensin yaşa falan diye bağırırdı. Şimdi iş istiyorlar ya. İş istiyorlar. Bak benim hayatta yaşadığım en komik işlerden bir tanesidir. Gerçekten çok komik. Ben ömrümde böyle bir saçmalık görmedim. Ama sonradan da dedim ki ulan bu toprakların normal yapısı bu. İnsanlar siyasete böyle bakıyor. Siyaset onun için bir kapı. Kendisi için bir çıkış yolu. Ankara'da burada göl başında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Abdullah Gül'ün seçildiği Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce üst üste Adalet ve Kalkınma Partisi Mehmet Ağar o zaman DYP'nin başındaydı galiba Mehmet Ağar'ın ve Peri Doğun Çekin mitingleri var arka arkaya. Biz oraya gittik kameraman arkadaşımla beraber kameramızı kurduk. Ya alanın bir kısmı değişmedi biliyor musun? Vallahi değişmedi bak yeminle söylüyorum. Değişmedi. Geldi parti yetkilileri işte AKP bayraklarını da attılar. Bunlar AKP bayrağı salladı. Sonra DYP bayrağı salladı. İşçi Partisi'nin bayrak parası yoktu. Türk bayrağı da atmışlardı. Kağıt onları salladılar. Rahatsız olmuyor yani öyle bakıyor. Ama şimdi iş istiyor, iş. Aç. Kocama iş diyor mesela. Çocuğuma, oğluma, kızıma iş diyor. Bana iş diyor. Ve sonra biri anlatıyor. Diyor ki en büyük ekonomi 10. ekonomi. Bundan sonra önümüzde 10. ekonomi olabilmek için bile 10 tane ekonomi var. İşte onları geçersek, İsviçre falan var bu arada, İran var, Suudi Arabistan. Geçersek ilk ona girmemiz an meselesi. Yani 3 nal ve 1 at bulursak bundan sonrası rahat ya. Çok çok çok rahat gidecek bundan sonra. Bu zamana kadar biraz sıkıntı oldu ama bundan sonrası rahat ya. Vallahi rahat. Ciddi söylüyorum. Bu arada pek çok izleyici Özgür Aslan da yazmış. Yani ağız dolusu küfrettim diyor. Vallahi ben söyleyeyim mi? Ben açık açık söyleyeyim. Ben sabah saat 7 oluyordu. Yazı yok mu? Yayını değiştirdim işte. Yani yine içinde ekonomi anlatacağım bir yayında ama doğrudan bu yazının üzerine bina ettim yayını. Ve ağız dolusu çok ağır küfrederek hem de. Eminim dinleyenlerin içinizdeki en salon hanımefendisi, en salon beyefendisi olanlar bile ağız dolusu daldı. Kaçınılmaz. Ne diyordu? Biz diyor, biz yokluk bilmiyoruz biz diyor. Biz fiyat pahalılığı biliyoruz diyor. Paramız yok. Ha o başka. Paran yoksa yine de fiyat pahalılığı biliyorsun. Paran olmadığı için. Yoksa yokluk bilmiyorsun. Mallar dolu, raflar dolu. Kim alacak? Neyle alacak insanlar? Utanmazlık böyle bir şey ya. Utanmazlık, halka rahat hakaret etmek böyle bir şey. Ve bunu Sabah gazetesinin baş yazısında yapıyor adam. Hiç sorun değil ya. Yapar ne olacak? Hamisi efendisi ona öyle söylüyor çünkü. Yap diyor, böyle yap. Böyle yap, böyle yapacaksın diyor. Ağız dolusu küfrettim demiş Özgür Bey. Vallahi ben yani bir de biraz şey de var tabii. Ben Maltepe'de doğdum. Ankara'yı bilenler bilir Maltepe'yi. Vallahi övünmek gibi olmasın ama küfür dağarcığım fena değildir. Bir de hani Adana'yı falan da iyi bilirim. Eşim de Adanalı. Çok sık gider gelirim. Orada biliyorsunuz böyle cinsel edimin mümkün olmadığı küfürler var ama önemli değil. Ya adam güneşe ateş ediyor diyorum ya. Hala neyi konuşuyoruz biz? Ben çok çok yaratıcı küfürler ettim yani. Vallahi. Neyse. Gazete pencere böyle. Biz devam edelim ve midem bulanıyor ama mecburum yani şunu yapmaya. Bir yazı daha okuyacağım. Bir yazıdan bir parça daha okuyacağım da gördükçe böyle cinim tepeme sıçrıyor hakikaten. Neyse yazık bu halka manşetiyle çıkmış bugün Cumhuriyet Gazetesi. Erdoğan merkezi yine dağıttı. Türk lirası pul oldu. Yurttaşlar bir ayda %10 daha yoksullaştı. Ya bir şey söyleyeyim mi size? Çok basit bir hesap yaptım dün gece yayın için hazırlanırken. Çok da midem bulandı ama ya bunu da paylaşacağım. Bak bir gecede asgari ücretli olan hiçbir şey yapmadı. Gece yattı, Hatta işte haberi almadan yattı. Merkez Bankası'nın başkan yardımcıları ve para politikası kurulunun bir üyesinin değiştiği haberini almadan yattı. Sabah kalktığında cebinde 3 dolar daha az vardı, biliyor musun? 3 dolar. Şimdi diyeceksin ki adam cebinde dolar yoktu. Önemli değil. Olmayan dolarından da 3 tane kaybetti. Ya böyle bir rezalet olabilir mi? Adam çıkıp hala bunu savunuyor ya. Hala. İşte Mehmet Barlas'a yazı yazdırıyor. Sen diyor yokluk görmedin. Bu diyor yani sen şükret diyor haline yine. Şükret. Haline şükret. Ya sen diyorsun ki o geçenler bok böceğin para mı taşıyor onlar? Çukurlarına. Evet evet diyor. Batıya. Çünkü kıçı batıya dönük onun. Kafa burada. Kafa burada. Sana Orta Doğulu bir yaşam saplıyor. Vaat ediyor. Sen böyle yaşayacaksın diyor. Ama onun kıçı batıya dönük. Parayı ittire ittire götürüyor batıya. Taliban Ankara'da Afganistan'da yönetimi ele geçiren örgüt temsilcileri resmi davetle geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun tanıma konusunda farklı pozisyonlar olabilir. Evet, yani pozisyon çeşitliği, Nafis Hoca da çok buna şey yapar. Özellikle belli bir yaştan sonra. Bazı pozisyonlar der, yani uygun değil. Ha öyle, ha şey, ha duruş anlamında, tamam. Öbürü de aslında öyle de neyse. Afganistan'da sistemin çökmemesi için angajmana girmemiz lazım dedi. Angajman bize girmez inşallah. Taliban'la ilk temas. Elinde kadınların, genç kız çocuklarının kanı var bu heriflerin ya. Kanı var. Gerçi ne olacak? El-Beşir de aynı şekilde Sudan'da insanları yok etti. Birleşmiş Milletler herifi savaş suçlusu ilan etti. Bize geldi. Resmi törenle karşılandı. Esin Hanım galiba. A10 isimli benzin çıktı. Az zararlı, bir tek onda sorun var Londra'da. Bak canlı bağlantıyla alıyoruz. Bir söyleyeceğim. Almanya'da ya açsanız maç. Bir söyleyeyim. Daha sabah burada. Saat 11'e 8 var. Bir söyleyeceğim. Kahvaltı saati. Vallahi iki domates keseyim, bir salatalık. Zeytin peyniri, Allah ne verdiyse bir şey yaparız. Ciddi söylüyorum. Bak yani orada yokluk içinde yaşamayın. Ben içimiz almaz. Öyle diyor çünkü. Onlar diyor öldü diyor. İngiltere'de diyor raflarda mal yok diyor ya. Mal yok diyor. Raflarda mal olmadığını söyleyen bir sürü mal var ama mesela. İngiltere'de mal olmadığını söyleyen mallar. Ya dün çok acayip bir şey oldu. Biliyorsunuz burada ben konuşurken, anlatırken ısrarla yani ne zaman? Mayıs'tan beri neredeyse. Tabii yani Nisan-Mayıs'tan beri ısrarla bir organize suç örgütü lideriyle ilgili kamuoyunda bir kahramanlaştırma süreci var. Yani Sedat Peker söyledikleri doğru, gerçekten iyi konuşuyor adam, helal olsun, savcıların yapamadığını yapıyor. Israrla şu pozisyonu pozisyonu kaybetmemeye çalıştı. Kardeşim bu adam bir suçlu. Ayrıca hepimizin gözüne bakarak yerel seçimleri sabote etmeye çalıştı. Duş alacağım kanlarınızda diye bu ülkenin barış akademisyenlerine hakaret etti. Bütün bunları yaptı. Bazıları yokmuş gibi davrandı. Dün Sedat Peker, Sedatçılarla Sadatçılar arasında bir tartışma çıkınca alemi faş etti yine her zaman olduğu gibi. Dedi ki öyle değil, bir dakika. Onlardan paylaştığı tweetlerden bir tanesini paylaşacağım sizinle. Çünkü burada biz bunu konuştuk. Biz bunu konuştuk. Ben söyledim açık açık. Bazıları beni eleştirdi bu konuda. Dedi ki, ya olabilir. Ama şu anda söyledikleri bugünün iktidarını afişe etmek konusunda çok önemli. Bak dün dedi ki kendisi, dikkat, 24 numaralı tweet'i, ülkede korku iklimi yaratmak için silahlanın çağrısını yapmam ortak fikirdi. Kimle? Sedatçılarla Sadatçılar arasında. Oluk oluk kan dökülme çıkışını yapacağından haberdar değildik diyemezsiniz. Ben de bunu anlatıyorum işte. Ben bunu anlatıyorum. Ama bazıları kahramanlaştırıyordu. O tarihlerin birkaç gün öncesinde yaptığım görüşmelerin HTS kayıtları da ortaya çıkacaktır. E çıkmasın, söyleyin. Kimlerle görüştünüz? HTS kayıtları sonra bulunsun. Hadi. Ya ülke o kadar çabuk güce tapıyor ve o kadar çabuk yön değiştiriyor ki. Vallahi. Kimi alkışlayacağını şaşırıyor. Helal olsun. Ya şey olabilir, suçlu olabilir ama çok iyi konuşuyor. Helal olsun. Ya evet yani tamam yani. Tanesi işte 19 liradan kitap saplıyor ama ya çok Atatürkçü, bayılıyorum. Yavşak mavşak ama yani çok güzel yayın yapıyor. Geçmişte oy oranlarıyla oynamıştı. Evet anket değiştirdi ama çok güzel yazıyor. Ya güzel kardeşim yerini değiştirme be. Vallahi değiştirme. Yani burada duracağın yer 3 aşağı 5 yukarı belli. Bak Adam diyor ki bu çıkışı beraber yaptık. Ülkede korku iklimi yaratmak için silahlanın çağrısı yapmam ortak fikirdi. Kimle? Kimle ortak fikirdi? Sadece Sadatçılar mı? Sadatçılarla Sedatçıların arası mı bu? Mümkün mü? Açıklasanıza. Hadi. Bak bu ülke o dönemde yerel seçimler yapılmadan önce. Ya bu konuda hiç böyle tevazu falan gösterecek değilim kardeşim. Vallahi değilim. Bak pek çok insan, siyasal analiz yazan insanlar da ısrarla şunu gündeme getirdiler. Dediler ki ya seçimler büyük bir tetiş içinde geçecek. Yani evet biraz sıkıntılı, insanlar çekiniyor. Ben de çıkıp şunu anlatmaya çalıştım. Lan neyinden çekiniyorsun? Oyunu ver, oyuna sahip çık. Bak göreceksin, değişecek. Hepiniz duydunuz bunu, hepiniz gördünüz. Şimdi adam diyor ki evet ben yaptım. Ayrıca diyor bu ortak bir fikirdi. Hep beraber yaptık. Kimlerle yaptınız? Anlatsanıza bize de, biz de duyalım. Hadi. Yani böyle saçmalık olur mu ya? Adam açık açık da beraber kurduk diyor. Dün burada okumuştuk, yine iki gazetede vardı galiba değil mi? Isparta Şehir Hastanesi'nin daha temeli atılmadı, ihalesi yapılmadan temeli atıldı haberini. Şimdi onun altını kazdıkça bir sürü şey çıkıyor. Bir sürü. Neresini elleseniz rezaletin dibi. Ve bak Türkiye'de savcılar çok çok acayip davranıyorlar ya. Yani Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Abdülkadir Selvi yazmış. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ifadeye çağıracaklar. Çağırsınlar. Zaten amaç bu değil mi? Ama mesela savcılar hazır ifadeye çağırırken böyle bir durumda bak çok afaki bunlar diyorsun. Ya TÜGVA ile bağlantılı insanların TC kimlik numaraları yayınlandı. Lan bir ellesene. Ya bugünler geçecek kardeşim. Bugünler geçecek. Herkes yaptığıyla ve yapmadığıyla görünecek. Emin olun. Geçecek yani, geçmeyecek gün yok. Sabah. Devam edelim. Al işte sosyete haberi. Mesela bunu bizim bilme şansımız yok. Bir dönem eşleri ortak iş yapan sosyetenin ünlü isimleri Fatoş Mildon'la Fatma Doğan bir davette birbirlerinin üstüne yürüdü. Kavga sosyal mi? Onom. Bayağı bildiğin diyorsun böyle. Saç saça baş başa. FETÖ'nün ihaneti mahkemede çözüldü. Eski Siirt Jandarma Komutanı Eren'in emrindeki 8 askeri şehit eden teröristlerin bulunmasına engel olduğu ortaya çıktı. Aa şaşırdık. Çok şaşırdık gerçekten. Kim yükseltmiş onları görevde? Ya gerçekten bir şey yapabilir miyiz, paylaşabilir miyiz? Sabahta sadece Mehmet Barlas'ın iğrençliği mi var bugün? Asla. Bugün size sadece bir cümle okuyacağım. İki cümle. İlki ikinciyi anlayın diye. Engin Ardıç, Sabah gazetesinde köşesinde sevgili şöyle böyleler diye bir yazı yazmış. Uçaklarda baylar bayanlar anonsu tarihe karışıyormuş. Türk Hava Yolları diyor zaten işte hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar yapmıştı bunu. Çok da güzel ayrıca. Çünkü diyor bayanlar baylar anonsu cinsiyet eşitliğine aykırıymış. Öp babanın elini, ne denecekti? Tam eşitlik sağlamak için dikkat ve özür dileyerek bayanlar baylar ve sevgili tekerlekler mi denilecekti? Nasıl? Güzel değil mi? Ya çukur bile bir seviye belirler aslında. Gerçekten çukur bile bir seviyedir. Yani işte toprak yüzeyinin altına inersin, denizden şu kadar aşağıda dersin falan. Ama bu artık bu pisliğin şeyi yok ya, boyutu yok gerçekten. Hakikaten yani Yılmaz benim hayatta tanıdığım en yetenekli çizer. Onun bile bu çukuru çizebileceğini zannetmiyorum. Yani buna bir şey yapacağını, bakın şu anda yayını dinliyorsa Allah aşkına bir çizsene. Nasıl çizebilirsin mesela? Sevgili şöyle böyleler, bayanlar baylar ve sevgili tekerlekler. Ya cinsiyetçi, insanlık suçu işliyor. Yani şimdi diyelim ki Engin Ardıç kabul etmedi toplumda eşcinsellerin olduğunu. İşte sadece eşcinseller değil, LGBTİ artı bireylerin olduğunu. Onlar yok mu olacaklar? Sadece bu yaratık, bu kütle istemiyor diye mesela onlar dağılacak mı toplumda? Yok. Adam varlığa karşı çıkıyor. Önemli değil ki onun için. Onun için çünkü sahibi, parasını kim veriyorsa o önemli. Mide bulantısı. Bugün çok bulandırdım midenizi biliyorum ama kusura bakmayın ya. Kusura bakmayın. Yani böyle alçakça bir bakış var Yapacak bir şey yok. Duyun. Şimdi sosyal medyada duyulacak. Bak, sosyal medyada Engin Ardıç'ı seyretsen. Neler yazacaklar. Neler yazacaklar. Ha, bir işe yarayacak mı? Sosyal medyayı çok ciddiye alıyorsunuz. Yapmayın. Halk yandım Allah diyorsa bu ülkeyi bu hale kim getirdi? Erdoğan 2002'de bu sorunun cevabını şöyle vermişti. 3 Kasım seçimlerinden önce, ben bu haberi hatırlıyorum. Hürriyet gazetesinde çıkmıştı. Bu ülke bu hale geldiyse, iyi dinleyin, 2002 yılında konuşuyor Recep Tayyip Erdoğan. Bu ülke bu hale geldiyse, bugün benim vatandaşım konteynerlardan evine çöp rızık toplayıp götürüyorsa, pazar atıklarını topluyorsa, meydanlar açız açız diye bağırıyorsa, evinin kirasını ödeyemiyorsa, suyunun elektriğinin parasını ödeyemiyorsa ve artık yandım Allah diyorsa, benim vatandaşımın %25'i açlık sınırının, %50'si yoksulluk sınırının altındaysa, bu hale Türkiye'yi kim getirdi? Bu hükümet getirmedi mi? Evet. Hangi hükümet? Zat-ı Ali'nizin. Ha, olabilir. Olabilir. Ne abartıyorsun ki? Uçacaktık, uçurumdan uçuyoruz. Başkanlık gelince enflasyon, döviz, faiz düşecek diye nutuk atıyorlardı. Liderler görevden alma için, Merkez Bankası için ne dedi? Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve Merkez Bankası Başkanı vatandaşı fakirleştiriyor. Ahmet Davutoğlu, bu cehaletle korkarım ki dolar 12-13 liraya çıkabilir. Ali Babacan, Erdoğan Merkez Bankası Başkanı olarak kendini görevlendirsin. Yani... Bu arada ekonomistlerden dolar tahmini almışlar. Atilla Eşilada da 9.25'e kadar yükselebilir demiş. Çünkü artık 20 Ekim tarihinde para politikası kurulu toplanacak biliyorsunuz. Yani Merkez Bankası faiz oranının üzerinde çalışma yapacak. 20 Ekim. Yani bir şey kalmadı, 5 gün sonra. Toplantı yapacak. Ve 20 Ekim'de 100 puanlık bir baz faiz indirimi bekleniyor. Buna rağmen. Atilla da demiş ki 9.25'e kadar yükselebilir böyle olursa dolar. Evren Bolgun, doçent Evren Bolgun da demiş ki 9.30'u bile görebilir önümüzdeki haftaki toplantıdan önce. Ve demiş, eğer 100 puanlık öyle bir faiz indirimi yapılırsa, ha, benim faizle başım hoş değil. İşte. O zaman demiş 9.5 lirayı da görebilir. Ama mesela şöyle bir şey olsa, yani Avrupalılar için kolaylık ya, 1 dolar 1 euro olsa mesela. Yani ikisini de 10 lirada eşitlesek. Şahane olmaz mı? Vardı bunları düşünen hanımefendiler vardı biliyorsunuz. Bir tane manken bir hanımefendi vardı. Anadolu Ajansı evine muhabir yollayıp görüş alıyordu kendisinde. Bir gün Bilal'in okuluna para akmış. İlk yayında anlattım size. Bir günün haberi bu. İsmail Arı'nın, bugün çok konuşulacak bu haber. Haber araklanacak. İsmail Arı'nın eline sağlık diyelim. Bilal Erdoğan'ın mezun olduğu, sadece onun değil ki, Türkiye'nin altın kadrosunun mezun olduğu Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne yaklaşık 15 milyon lira harcamış Kiptaş. Kiptaş kim? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki. Yani şöyle düşünün. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin TOKİ'si. 15 milyon lira harcamış. Mobilyalarını değiştirmiş, içini dışını yenilemiş falan. Nasıl? Yerel seçim neden önemli görüyor musun? O para oluk oluk aktı çünkü. Gitti. Mustafa Bildircin bugün harem selamlık bir TÜGVA skandalı yazmış. Skandal, torpil listesi ve kamudaki kadrolaşması açığa çıkan TÜGVA'nın kirasını AKP'li Denizli Büyükşehir Belediyesi ödemiş. Sayıştay raporuna göre vakfın 2016'da aylık 21.250 lira, 2018'de ise aylık 32.550 lira olan kirasını belediye vermiş. 32.550, o zaman kaç tane oluyor? 16 tane iskele mi kiraladınız? Ne yaptınız? 2000 liradan fazla vermiyorsunuz çünkü biliyoruz onu. Star gazetesinde bir tane çakal var. Büyük çakal. O da TÜGVA'ya niye saldırıyorlar diye yazı yazmış. İçinde niye saldırdıklarını açıklamamış, biliyor musun? Sadece diyor ki mümin kardeşlerim birleşin diyor. Saldırı diyor çok büyük diyor. Evrensel'in manşeti, devlet okulunda sınıf farkı. Devlet okullarında da parayı veren düdüğü çalıyor. 5.000 lira verenlere özel dil sınıfı açılıyor. Parayı veremeyenlerse ayrı sınıflarda toplanıyor. Nasıl? Tevhid-i Tedrisat Kanunu. Bakın, Türkiye'de eğitim eşitliğini, yani eğitimde birliği, tevhid-i tedrisatı sağlamak şöyle bir önem arz ediyor. Biliyorsunuz Genç Cumhuriyet'in ilk yasalarından bir tanesi. Neden böyle bir şey yapılıyor? Herkes aynı şekilde hızlıca eğitim alabilsin diye. Ama bugün böyle bir şey yok. Gerçi Türkiye demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti de değil ama neyse, kısmet değil demek ki. Demek ki kısmet değilmiş. Yayın arasında yine gelmiş bu Ankara'da 2 gün önce yaptığımız Musa Göçmen konser salonunun kafesinde Nuzen Solz'la yaptığımız o şeyde işte toplantıda bir beraber söyleşiden sonra o kadar çok insandan şöyle bir şey gelmiş ki ya bunu artık hakikaten burada bir daha söyleyeyim de kapatalım bu işi ya. Yani ne yapacağımı bilmiyorum çünkü. Ünsal Bey, ben sizi hep daha kısa boylu ve daha şişman zannediyordum. Yakından görünce çok şaşırdım. Ya yapabileceğim bir şey yok. Yani bel üstü bir insan olarak görünüyorum burada ama ne yapayım, en için oturuyorum. Benim boyum 1,80. Kilom 87. Yani çok kısa biri sayılmam. Çok çok kişi yazmıştı, o yüzden burada da söyleyeyim. Evrensel böyle. Ya dün Beyrut'tan gelen haber aslında Orta Doğu'da çok acayip bir kan akmasının ilk adımlarının atıldığını gösteriyor. Biliyorsunuz Beyrut'ta geçen sene liman patlaması yaşandı. 125 kişi mi ölmüştü hatırlayamıyorum tam ama 100 kişinin üzerindeydi. Orada biriken işte konteynerlerde biriken çöpler bir anda infilak etti ve yani Beyrut'un neredeyse bir cephesinin tamamı yıkıldı. Ondan sonra davanın görülmesi aşamasında Hizbullah davanın hakiminin taraflı davrandığını söyleyerek sokağa çıkmış Beyrut'ta. Ve iddialarına göre, Hizbullah'ın iddiasına göre çevre binalardan keskin nişancılarla ateş edilmiş. Türkiye'de biz 1 Mayıs'ta yaşadık bunu biliyorsunuz. Kanlı 1 Mayıs böyle yaşandı. İstanbul'da The Marmara Oteli'nin tepesinden küt küt küt küt, The Marmara değil Ceylan Interkontinental'in özür dilerim, tepesinden insanlara ateş açıldı. Ya bu öyle bir şey ki, kıvılcım ki, ya bütün Orta Doğu'yu patlatabilir. Gerçekten bütün Orta Doğu'yu patlatabilir bu. Çünkü Lübnan çok acayip bir coğrafya. Yani Ami Maluf da diyor ya, adam Fransa'da yaşıyor ama kafası her zaman orada. Neden gittiğini sorusunu da öyle yanıtlıyor. Yani orada yaşama şansım yoktu benim diyor. Ama orada Hristiyanlar, Müslümanlar, bunlar bu iki grup kendi aralarında alt başlıklarla Yahudiler, dinler karması adeta ve kışkırtılmaya çok müsait ortam. Dünün bence en kaygı verici gelişmesiydi. Hakikaten en kaygı vericisiydi. 3 kişi öldü deniliyor ama orada sadece ölen 3 kişi olmamalı bizim konuşacağımız. Ya gerçekten canlı bomba. Gerçekten canlı bomba. Doruk Gencer demiş ki çöpler değil patlayıcı yapımında kullanılan sentetik gübre. Gübre miydi ya? Benim aklımda öyle kalmış. Özür dilerim. Doğrudur. Gazetelerde evrenseli geçtik. Yeni Şafak'a bakalım. Bak mesela bambaşka bir hayat. Bildiklerini git anlat. Kim? Kılıçdar. Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği İyi Partili Koray Aydın'ın da dahil olduğu Türkiye'de siyasi cinayetler işlenecek korosu topluma ve devlete karşı çok büyük bir sorumlulukla karşı karşıya. 84 milyon onlardan bilgi sahibi veya ihbarcı sıfatıyla dokunulmazlıklarına sığınmadan bildiklerini yargıyla paylaşmalarını bekliyor. Ya yemin ederim destekliyorum ben bunu. Çok doğru bir haber yapmış. Sayın Yeni Şafak yetkilileri, yalnız destek rica ediyorum. Burada haberde İçişleri Bakanı'nın fotoğrafını kullanmışsınız. Bir kendisine söyler misiniz? Televizyon ekranında 10 bin dolar maaş alan bir siyasetçi var mafyadan dedi. Ya bir hazır çağırırken Kemal Bey çok iyi bir insandır. Valla bak çok nazik bir insandır ayrıca. Aracına seve seve yani maske, mesafe, hijyen tedbirleri, HES kodu, aşı kartı olması ya da son 48 saat en fazla içinde bir PCR negatif test getirmesi şartıyla Süleyman Bey de aracını alacaktır. Beraber gitsinler savcılığa. Lütfen. Anlatsın kardeşim, siyaset bok içinde kaldı Türkiye'de. O günden beri biz hep aynı şeyi düşünüyoruz. Kim ulan bunlar? Bu kişi kim? Biliyorum dedi. İşine gelmediği zaman yani bir siyasal İslamcı sizi hiç şaşırtmaz diye bunun için söylüyorum işte ya. Ondan sonra Ahmet Davutoğlu ne diyor? Ben o sözü çok önemsiyorum bak. Benim etrafımda da var öyle insanlar. Sizin de çevrenizde vardır. Sayıları az. Çok az. Hiç kusura bakmasınlar. Çok çok çok çok az. Ama doğru. Mütedeyyin, samimi mütedeyyinlerin başları önde. Var öyle tanıdığım insanlar. Fenomenler %15 vergi ödeyecek. Kim ulan fenomenler? İşte sosyal medya. Vergi usul kanununda değişiklik öngören yasa teklifi mecliste kabul edildi. Sosyal medya fenomenleri %15 stopaj vergisi ödeyecek. 835 bin esnafsa gelir vergisinden muaf olacak. E güzel. Güzel. Ödesinler bence de. Hani kek gibi burada bak 6 senedir vergi ödeyen bir adam var. Üstelik kavga ederek vergi ödeyen bir adam var. Anlattım mı size burada ya? Vergi dairesinin müdürünün sözünü. Ya kardeşim ne karıştırıyorsun ortalığı? Git bir şey lazım olsa biz çağırırız seni. Günün kadına şiddet haberi. Denizli'de evli sevgilisi Murat Avcı ile tartışan Dilek K, aracıyla üzerinden geçtiği genç adamın ölümüne neden oldu. 4 yıldır birlikte yaşayan K ile Avcı önceki akşam eve geldiler. Avcı araçtan inmek istediği sırada düştü. K da aracıyla adamın üzerinden geçti. Yanlış söylemişim. Kadına şiddet değil, bu sefer erkeğe şiddet haberi. Gözaltına alınan ve 2,06 promil alkollü olduğu belirlenen Avcı'nın üzerinden geçtiğini K, Avcı'nın üzerinden geçtiğini fark etmediğini savundu. Feci şekilde ölen Avcı evli ve bir çocuk babasıydı. Huzuru halktan gizlediler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkına zam yapıldı. Karar tutanakları yayınlanırken vatandaş görmesin diye rakamlar silindi veya üzeri karalandı. Hepsini görelim bunların. Şu Kartal İmam Hatip'e daha verilen parayı, Kiptaş'ın parasını, 15 milyon 300 bin lira. İsmail Arın'ın haberi bak, bugün çok çalınacak o haber. Çok çalınacak. Hepsini arayalım kardeşim. Hepsini, boynumuzun borcudur. Gerçekten. Ya giden hepimizin parası. Akşam böyle. Dünyanın en tuhaf gazetesi. Sabah bugün anneye erken emeklilik, staj yapan gence en az 768 lira, işsiz çalışana yeni maaş, işsize çalışana yeni maaş. İşsize çalışana ne demek bu? Yani hem işsiz, kafam hem allak hem de bullak oldu gibi. Yani. Gizlice başandılar. Ne yaptılar efendim? Başandılar. İddiaya göre Bensu Soral Hakan Baş evliliği bitti. He, soyadı Baş'tı. Takvimin bir haberi daha doğru çıktı. Gün geçmiyor ki takvimin bir haberi doğrulanmasın değerli izleyiciler. Ya nasıl bir gazetedir bu ya? En az bir haberi doğru her gün. En az. Bensu Soral'la Hakan Baş gizlice boşandı. Çift bir süre önce şu açıklamayı yapmıştı. Evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz. Ne yaptın? Sevindin mi sen insanlar boşandı diye? Sevinirsin gerçi. Mor ve Ötesi manşetiyle çıkmış bugün. Emlak çetesi devletin gizli yazılımını rüşvetle çaldı. İstanbul'daki yaşlı ve yalnız yaşayan zenginlerin mallarını yağmaladı. Vurgunu Mor Kod adlı gizli tanık ortaya çıkardı. Hadi hafızayı bir çalıştıralım. Biz bu haberi okuduk. Ne zaman okuduk? Yok öyle hemen ya, bir ay önce, 2 gün önce falan değil. Biz bu haberi okuduk. Hatta ben burada böyle bir çetenin varlığını bundan 15 sene önce bile duymuş, o dönemde haberlerini okumuştum demiştim. Hatırlıyor musunuz? Biz 3 sene önce duyduk bu haberi. İstanbul'da bir operasyon yapıldı. Emlak tapu dairelerinde, hatırlıyor musunuz? Tapu dairesi operasyonu. Biz bunu konuştuk. Ama o günden bugüne demek ki kısmet şimdiymiş ya. Denk gelmediyse. Evet, ondandır o. Cipnayet. Sevgilisini ciple ezdi, sonra başına geçip kalk ne olur diye feryat etti deminki haber. Yalnız bu arada hanımefendinin ismi Dilek olmuş burada. Deminkinde K diye geçmiyor muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Adamın soyadı da Murat D olmuş. Hocam burada bir saçmalık var. Dilek D, Murat D değil. Yani Akşam Gazetesi buna başka bir şey anlatıyor. Sen başka bir şey anlatıyorsun. İsimler tutmuyor. Olay aynı. Oscar'lık rol kesen Dilek D. Lan cinayet var, cinayet. Biraz utanın be. Diyeceğim de. Esrar çözüldü. Ankara'da Esra Hankulu evde ölü bulundu. Şüpheli Aleyna Çakır'ın katil zanlısı da olan Ümitcan Uygun'du. Adli Tıp Kurumu'nun raporu cinayeti ortaya çıkardı. Esra Hankulu kafasına aldığı darbeler sonucu iç kanamadan öldü. Oğlan sürekli bırakılıyor ama. Aleyna'yı da, Aleyna Çakır'ı da aynı şekilde öldürdü. Herkesin gözünün önünde toz oldu. Bir de etrafta çıktı, ben İçişleri Bakanı tanıyorum, kimsiniz ulan falan diye bağırdı, hatırlıyorsunuz. Şimdi bir kadın daha gitti. Hafiyelik yasa dışı. Edirneli koca eşinin telefonuna casus yazılım yükledi. Gizlice izleyip boşanmak istedi. Anayasa Mahkemesi yasa dışı dedi. Daha önce bu haberi de görmüştük. Bu haber yapıldı. Anayasa Mahkemesi bununla ilgili daha önce karar vermişti zaten. Yine burada konuşmuştuk. Hatırlasanıza. Hocam ben 59 yaşındayım. Buyurun. Bu yaştan sonra rahat edelim dedik, evlendik. Nasıl ya? Rahat etmek için mi evlendin? Hocam sen hizmetçi tutmuşsun kendine. Evlilik böyle bir şey değil yani, en azından olmamalı. Rahat edelim dedik. Yani işte donumu çorabımı yıkayacak biri olsun kardeşim, ben mecbur muyum? Aa Haşmet Mahap, olur mu? Biz ülkece seferber olmalıyız sizin donunuzu çorabınızı yıkamak için. 59 yaşına gelmişsiniz ama maalesef hala eşek statüsünde devam ediyorsunuz hayatınıza. Bu mudur evlilik? Bak asıl sıkıntı bu da değil. Hizmetçi çalışmış. 3 aylık evliyim. Eşim sürekli cinsel ilişkiye girmek istiyor. Erken boşalmaya başladım. Yardım eder misiniz? Ya sizle evlenen hanımefendi de mesela şöyle düşündüyse. Ulan bu yaşa geldi. Ben bundan sonra cinsellik yaşayacağım. Bu da bayağı eşeğe benziyor. İnsan gibi değil ama olsun. Beklentileri nasıl tutturacağız hocam? Yani şunu söyleseydiniz ilk günden. Yalnız baştan konuşalım. Ben donum çorabım yıkansın, yemeğim önüme gelsin, sabah kalktığımda kahvaltı hazır olsun diye evleniyorum. Olayım bu. Başka da bir şey bekleme benden. Dediysen amenna. Yoksa eşek statüsünde yaşamaya devam. Cevap. Her şeyin aşırısı zararlıdır. Zarardır. Sık cinsel ilişki, cinsel organlar, haz duyma, orgazmla ilgili farklılıklar yaratabilir. Cinsel organlarla ilgili farklılıklar mı yaratabilir? Hocam farklı zaten. Yani bilmiyorum, tıp fakültesinde o dersi kaçırmamışsınızdır diye düşünüyorum. Yapıları farklı. Hani biri dışa doğru, Allah Allah. Ya da Türkçe bilmiyorsunuz ki o daha evet. Çünkü bunlar cümlede böyle virgülle ayırdıklarınız aslında sondaki yüklemin içine girer. Yani siz ayırırsanız mesela haz duymayla ilgili farklılıklar yaratabilir, orgazmla ilgili farklılıklar yaratabilir, cinsel organlarla ilgili farklılıklar yaratabilir olur. Türkçeden anlamadığınız için çok normal. Dinlenme dönemi gerekir. Eşinizle ilgili olarak bir değerlendirme yapmak gerekebilir. Nasıl yani? Nymfoman bu kadın ya. Yeter. Kadınlarda doyumsuzluğa neden olan cinsel ilişkiye girme isteğine nymfomani diyorlar. Ben de onu söyledim şimdi. De iş sadece oraya. Yani adamın söylediğini, bir eşeğin söylediğini doğru kabul ediyorsun şu anda. Donum çorabım yıkansın diye evlendim. Rezalet ya, kadın bırakmıyor beni. Bugün sizi gazeteler vasıtasıyla çok yordum. Üzdüm de biraz biliyorum ama üzülmeniz gerekiyor. Üzülmeniz gerekiyor. Bugün medya bu haldeyse eğer, bu ülkede medya ile bağlantısı olan ama yokmuş gibi davranan herkes suçlu. Evet, medyada patronajın değişmesiyle yani göbeğinden iktidara bağlı, güce bağlı insanların bu kadar büyümesinden, şişmesinden, doğrudur, sizin bir sorumluluğunuz, bir suçunuz yok. Ama diğer bölümüyle ilgili, yani medyadan ayrılıp, bir dakika kardeşim, bir dakika ben kendi işimi yapacağım. Ben yapacağım, bir bak bakalım, beğenir misin, beğenmez misin dediğin insanlara destek vermek zorundasın. Beğeniyorsan eğer. Yoksa bu hale geliyor işte. Mehmet Barlas yazıyor, Engin Ardıç yazıyor. Aşağılıyorlar toplumun bir bölümünü. Yani adam mesela bu ülkedeki eşcinsellere tekerlekler diyor ya. Bu kadar rahat söyleyeyim de bunu. Çok acayip ya. Gerçekten çok acayip. Ama yani bu işte toplumlar maalesef bu şekilde yaşıyor. Yani herkes layık olduğu şekilde, demek istemiyorum. O kadar kırıcı olmak istemiyorum ama sonuçta oraya geliyor zaten. Herkes layık olduğuna kayıyor işte. Böyle eğer alternatif medyayı, insanların başka şeylere de yönelebilmesini desteklemezlerse geldiğimiz nokta burası. Mecburiyet bu. Abdülkadir Selvi, Ahmet Hakan, Mehmet Barlas, Engin Ardıç, Cem Küçük falan yani. Televizyonda Nagihan Alçı. Yani bilmiyorum. İnsanlar nasıl razı oluyorlar, nasıl razı olmayı düşünüyorlar. Ama şu dakika itibariyle yeşil olan, canlı olan 9.20 hala. Düşmüş biraz ya. Oh, ekonomi bir rahatladı. Ya bana da bir ferahlık geldi bundan demek ki. 1,5 kuruş falan düşmüş. Böyle bir huzur geldi yani, ne bileyim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, buraya geldiğiniz için. Ama en çok, hani hep söylüyorum ya, ön yargıdan kurtularak burada bulunduğunuz için. Çünkü bugün konuştuğumuz şeyler, farklı siyasi görüşlerden insanlara farklı şekilde hitap edebilir. Ama hepimizi ilgilendiren bir şey konuştuk biz bugün burada. Burada bir siyaset konuşuyoruz, doğru, ama kendi siyasi görüşümüzü konuşmuyoruz. Ülke siyaseti konuşuyoruz. Yani dövizin bu hale gelmesi sadece CHP'lilerin, İYİ Partililerin, HDP'lilerin sorunu değil. MHP'ye oy verenler de aynı yoklukla mücadele ediyorlar. AKP'nin destekçileri de tarlaya gittiği zaman gübresini %60 zamlı almak zorunda. O zaman konuşacağız kardeşim. Konuşacağız gerçeği hiç eğip bükmeden. Patron rahatsız olur mu, ağlar mı, kızar mı, seni üzdük mü patron der mi demeden. Biz öyle konuşacağız. Çünkü demokrasi dediğimiz şey tam bu işte. Birlikte yaşamak. Birlikte yaşarken birbirimizin varlığından rahatsız olmamak. Ortak bir yaşam alanı bulmak. Ortak bir toplum sözleşmesini yaratmak ve o toplum sözleşmesine uygun yaşamak. Bugün yapmaya çalıştığımız şey bu. Konuşmanın yöntemi de belli. Küfretmemek, hakaret etmemek, tehdit etmemek. Kalanı? Kalanı artık zenginlik bu topraklar için. Derseniz ki bu yayın yaşasın. Ya evet ya, bu yayın yaşasın kardeşim. Yani bu yayın yaşasın, bunun dışında alternatif medya yaşasın. Hepsi yaşasın ki ben de şu pisliğe maruz kalmak zorunda olmayayım. O zaman bu yayını desteklemenin yolları. YouTube'da kanala abone olun lütfen. YouTube kanalına. Çok zor bir şey değil. İsterseniz YouTube üzerinden Ünsal Ünlü yazıp arayarak bulursunuz. O kırmızı abone ol düğmesini. İsterseniz ünsalunlu.com.tr adresine benim internet siteme girip orada açılış sayfasındaki kırmızı düğmeye dokunabilirsiniz. Korkmayın, para istemeyecek sizden. Sadece bir mail adresi. Abone olduktan sonra yayını beğendiyseniz eğer lütfen şu yukarı doğru baş parmak işaretini tıklamayı unutmayın, olur mu? Çünkü o bu yayına verebileceğiniz farklı bir destek. O şu demek, başkaları da ne kadar çok o beğeni tuşunu görürse YouTube tarafından uyarılacak. Bak böyle bir şey izleniyor, bir bak istersen diye bir öneri olarak gidecek. Yani yayılacağız, daha büyüyeceğiz, daha genişleyeceğiz. YouTube üzerinden bu yayını desteklemenin farklı yolları var. 3 kademeydi. Dün akşam itibariyle onu 5'e çıkardım. Çünkü 5 kademe YouTube'dan da bugün sabah mesaj geldi. Onlar da kabul etmişler. 5 ayrı kademede farklı işte ne denir, düzeylerde maddi destek vermeniz mümkün katıl düğmesiyle. İsterseniz, istemezseniz böyle bir mecburiyetiniz yok. Bu videolar ilk gününden beri parasızdı. Son gününe kadar da parasız olacak. Yayın sırasında online destek verme şansınız var. Süper chat ve süper sticker uygulamalarıyla. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarla yayını destekleyebilirsiniz. Ama en büyük desteğiniz bunlardan hiçbiri değil. En büyük destek burada bulunmak ve birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Hafta sonuna geldik. Pazartesi sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve pazartesi sabahına kadar hepinize sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.